Kadıköy vapurunda 15'te 15'te bırakmıştık. Ekim'deki galibiyetlerden sonra görüşürüz demiştik. Şimdi 19'da 19 yaptık ve Mehmet Ayhan'la o maçları ve Kasım ayını değerlendireceğiz. Hoş geldin Mehmet.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi önce bir iki duyuru yapmak istiyorum. Bir tanesi Boş Yapma Enstitüsü ile birlikte YouTube'dayız artık. Her yeni bölüm yayınladığımızda otomatikman YouTube'da da göreceksiniz. Kardeş podcastimiz Şehir Hikayeleri de benzer şekilde YouTube'da yer alıyor artık Boş Yapma Enstitüsü ile birlikte. Aynı zamanda Boş Yapma Enstitüsü kendi podcast kanalında da bizim bölümleri yayınlayacak daha çok kişiye ulaşmamız için. Yakın zamanda yine Apple Podcast'in hem futbol hem spor kategorisinde ilk üçe kadar yükseldik. Bu sefer artık YouTube'da da dinlemelerle büyük ihtimal o erişimimiz daha da artacak. İkinci duyurumda yayınımızda bir Iron Man var. Bu hafta sonu 100. yılla birlikte tekrar bir Iron Man oldu Mehmet. O konuyla ilgili görüşlerini de almak istedim.
Teşekkürler. Yani bilmeyenler için şöyle çok kısaca açıklayayım. Podcast'in konusundan da çıkmadan. Triatlon'un uzatılmış versiyonu aslında Iron Man. Iron Man bir marka. Triatlon olimpiyatlarda da var. Olimpik bir spor. Bunun olayı 3 tane disiplini birlikte yapman ardı ardına. Yüzme, bisiklet ve koşu. Ironman'in de 2 tane mesafesi var. Biri 70.3, biri 140.6. Yani half ve full Ironman diye geçiyor. Ben half olanından 3. kez yaptım. Half'ta 1.9 kilometre yüzüyorsun. Sonra 90 kilometre bisiklete biniyorsun. 21 kilometre de koşuyorsun. Yarım maraton mesafesi. Antalya'da 9.'sü düzenlendi bu sene. Ben de geçen sene 6 Kasım'da, bu sene 29 Ekim'de bir Fenerbahçeli için manidar 2 tarihte 2 Ironman yapmış oldum Antalya'da. Belki bir gün daha detaylı Ironman nedir veya triatlon nedir, nasıl hazırlanır, ne yapıyoruz daha detaylı bir şekilde anlatırız.
Belki onu şehir hikayelerinde konuşuruz. Böyle bir triatlonla. Çünkü orada farklı ülkelere de gidiyorsun. Farklı şehirlere de gidiyorsun. İlginç bir hikaye olabilir. Böylece bir yandan da sadece sporu izlemediğini aynı zamanda aktif olarak yaptığını da paylaşmış olduk. Tüm dinleyicilerimize tabii ki sporun bir kısmından bu şekilde tutunmalarını tavsiye ediyoruz. Belki senin seviyende olmasa da en azından koşarak, bisiklet sürerek, yüzerek hafiften bunlara başlayabilirler. Şimdi
Zaten bu yani şey bu spora başladıktan sonra şunu da anladım. Yani sporculuk hani bazen şey oluyor. İşin içine girmediğin zaman tabii ben profesyonel düzeyde yapmıyorum. Daha da fazla hayal ediyorum o yüzden aslında. Gerçekten zor bir şey. Ben de bu yarışlara hazırlanırken şu an haftada 7 gün idmanım var. Bu haftada 7 gün 2 ya da 3 günü çift idman var. İşte yüzme, bisiklet, yüzme, koşu gibi. Kuvvet idmanları var. Bisiklet, koşu hepsini yapıyorsun sürekli olarak. Profesyonel bir sporcu düşündüğüm zaman ya hakikaten kolay bir iş değil. Her gün buna motive olmak ve ya ben sonuçta bunu hobi olarak yapıyorum. Bundan hayatımı kazanmıyorum. Formayı kaybetme korkusu, sakatlık korkusu, bunların hepsini birleştirdiğin zaman sürekli o motivasyona devam edebilmek yani ve hani atıyorum Cristiano Ronaldo gibi adamlara, Messi gibi adamlara çok çok daha fazla saygı duymaya başlıyorsun. Çünkü yani bunlar böyle aniden parlayıp giden bir sürü insan tanıyoruz ama 15-20 sene o seviyede yani şu an mesela Edin Dzeko'yu görüyorsun. İnanılmaz bir şey. Yani o yaşa gelip de hala o seviyede bu profesyonelliği devam ettirebilmek fizikselliği geçiyorum. İnanılmaz bir mental güce ihtiyaçları var. O yüzden bu tip sporcular çok çok saygın, çok önemli sporcular. Biraz böyle sporun kıyısından köşesine işin içine girdiğin zaman bunu daha iyi anlıyorsun. YouTube'a girmemizle birlikte bu hafta bazı eleştiriler aldım. Ben de biraz konuya öyle girmek istiyorum. Yani bizi daha önce dinlememiş YouTube'a girmemizle birlikte dinleyen ama beni tanıyan insanlar da ne şomağızlı adamsın. Sakatlık olmazsa buradan sonra aradaki derbiler hariç Fenerbahçe maç kaybetmez dedim. Takım devire döndü diye bir eleştiri yaptılar. Ben de dedim aynı zamanda bütün maçları kazanacağımızı da söylemiştim. Hani orada tutturduğum zaman sıkıntı olmuyor, sakatlıkta mı sıkıntı oluyor? Bu da bir işin esprisi. Ama yeni platformlarda da umarım bizi dinlemeye devam ederler.
evet, şimdi senin o sporcu şeyine dönersek şimdi Ekim'de biz 4 maçı konuşuyoruz ama Ekim'de toplamda 6 maç yaptı Fenerbahçe. 6'sında kazandı ve yani zaten uzun süredir devam eden bir kusursuz yürüyüşümüz var. Dediğin gibi sakatlıklar şu anda bir şüphe uyandırdı. Acaba uyandırdı Trabzon maçı için. Ama yine de baktığımız zaman o sporcuların üst düzey performansı, kadroda değişiklikler olsa da, yerine gelenler, gidenler olsa da bir şekilde sürüyor. Şimdi bizim bakacağımız maçlar o 4 tane galibiyet var. 14 gol atmışız, 3 gol yemişiz. İlk başta bir Kasımpaşa maçı var. 2-0 kazandığımız, yine ilk yarıda maçın başında bir gol atıp sonra da devreye 2-0 penaltıyla girdiğimiz, sonra da ikinci yarı birazcık rölanti geçirdiğimiz, sonra milli ara oldu. Onun dönüşünde bir Hatay maçı var. Yine iyi başladık. Yine ilk 15 dakikada maçı kopardık. Devreye 3-0 girdik. İkinci yarı birazcık duraksayıp birazcık ekstra bir gol yedik. Hafif bir Leo Kovic acaba sakatlanıyor mu dedik. Sonra İrfan Can'ın frikiyle kurtardık orada bir 4-1 ile. Yani bizim kurtarmamız da öyle. İyice kafamızı rahatlatmak istiyoruz. Çünkü geçen senelerden kafamızda bir soru işaretleri var. Yani böyle bir rahat izleyemediğimiz için maçları, hemen böyle bir insanın aklına o en yakın zamandaki Jesus zamanları geliyor. Acaba 3-1'den 3-3'e dönecek mi gibi gibi korkular geliyor. Sonrasında Ludogorets maçı. Yani yine birazcık bizi hafif çözmeye çalışmış bir takım gibi gözüktü Ludogorets. Üstüne hoca değişikliklerinden aldıkları bir gaz da vardı. Ama yine de orada da bu sefer Batshuayi iyi görevini yaptı diyelim. Biraz sırıttı, o maçın detayına gireriz. En sonunda Pendik zor başlayıp kolay bitirdiğimiz bir maç oldu.
Yani Fenerbahçe aslında bir önceki podcast'te konuşmuştuk. Artık bayağı oyuna oturmuş, ilk 11'e oturmuş. Kiminle oynayacağı belli olan. Ve ilginç bir şekilde sanki şey var, yani daha da üstüne koymaya çalışan bir takım görüntüsü var. Ya bugüne kadar her maçı kazan, Kasımpaşa maçı üzerinde söylüyorum. O maça kadar her maçını kazanmış, bol gollü maçları oynayan, zaten seyirciye keyif veren, tüm kamuoyundan övgü alan bir takım var ama bir açlık da var, onu da görüyorsun. Yani hala bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Bunda birkaç oyuncu özelinde, ya yani Şimanski'nin zaten yaş itibariyle aç olması normal. Yani her maç çok çok istekli. Yeniden doğan bir İrfan Can Kahveci var. Onda da o yeniden doğuşun getirdiği bir heyecan var ve şu an inanılmaz keyif veriyor. Yani sadece hani görevini yapan bir futbolcu olarak düşünmeyelim. Acayip derecede keyif veriyor. Biz de aslında konuşmuştuk. İsmail Yüksek 6 numara transferi, ki sadece biz değil yani, bunu hoca da İsmail Kartal da dile getirmişti. Başkan nitekim bununla ilgili çalışmalar yaptığımızı söylemişti ama ben de İsmail'de özellikle milli maçtan sonraki maçlarda çok daha farklı oynadığını düşünüyorum. Çünkü milli maçta çok ön plana çıktı. O, yani Fenerbahçe'de belki şöyle bir hissiyat olabilir. Kendi psikolojisinde şöyle bir şey olabilir. Sonuçta önünde çok çok iyi adamlar oynuyor. İşte Tadiç gibi, Şimanski, Dzeko, İrfan, hakeza, yani yaşça ondan hem daha büyük hem daha kariyerli totalde baktığın zaman. Onların arasında belki ya takım iyi oynadığı için iyi oynuyormuş gibi kendini düşünürken milli takımda öyle bir ön plana çıktı ki o özgüven milli maç arasından sonraki maçlarda direkt kendini belli etti. Şu an mesela çok çok ince işler yapmaya başladı. Daha özgüvenli çalım atıyor. Böyle bir anda 2-3 kişinin arasına giriyor. Allah bozmasın, sakatlık da vermesin inşallah. Burada şomazlı değilim yani. Maşallahlarla, inşallahlarla yürüyorum. Hepimiz tahtaları vuralım. O yüzden yani Fenerbahçe yürüyüşüne hem kuvvetli adımlarla hem de üstüne katarak devam ediyor. Bu tabii kümülatif, bu resmin en büyük mimarı İsmail Kartal. Belki yani daha önce de bir önceki podcast'te de söylemiştim. Tamam, bir övgü veriliyor ama yeteri kadar hala övülmediğini de düşünüyorum. Seyirci gerçi inanılmaz. Yani hocaya teveccühü inanılmaz. Her maçta istisnasız, deplasman olsun, Kadıköy olsun. Hatta hangi maçta dedi, hoca içeri girdikten sonra İrfan'la tekrardan dışarı çıkıp tribünlere çağırdılar hocayı. O yüzden en azından Fenerbahçe taraftarı tarafından gerekli şeyi gördüğünü düşünüyorum. Yani böyle biraz hani denk geldi belki. İzleyenlerimiz vardır. Beckham belgeselinde bir Real Madrid sekansı var. Yani kadroya bakıyorsun, inanılmaz. Yani Figo, Zidane, Raul, Beckham, Roberto Carlos, işte ya yok yok takımda.
Nihat Kahveci'nin
Ondan
şey frikik attığı baraj. Keban Barajı'ndan
evet,
daha pahalı olan baraj.
frik ya. Ama mesela rezil bir futbol. Gelmeyen şampiyonluklar. Ciddi sıkıntılar, hoca değişikliği, sürekli hoca değişiyor. Durmadan bir hoca değişikliği var. O yüzden tamam, iyi kadro çok önemli. Hep söylüyoruz. Yani bugün bunu sadece biz değil, Pep Guardiola, Klopp gibi adamlar da söylüyor. İyi futbol iyi oyuncularla oynanır. Kafanızdaki oyunu oynayabilmek için iyi oyunculara ihtiyacınız var. O kesin. Şu an Fenerbahçe'nin de iyi bir kadrosu var. Ama sadece iyi bir kadronuz olması demek herhangi bir hocanın bu başarıyı sağlayabileceği manasına gelmiyor. Çünkü burada bazı oyunculara bazı şeyleri ikna edebilme süreçleri var. Demek ki İsmail Hoca bu ikna süreçlerini çok iyi yönetiyor. Bir, rotasyon. Yani bütün futbolcuları mutlu tutma, motive tutma işini demek ki çok iyi başarıyor. Bu iki. Hatta bir ara böyle Kent'ten de endişe ediyordum. Ya bence hala Fenerbahçe kadrosundaki en potansiyel isimlerden bir tanesi. Ama bakıyorum o da mutlu. Yani böyle bir Batu Şua'yı bir ara bir sallanır gibi oldu. Zaten işte bir o sırada Fulham mıydı bir hani gidiyor yok şey Nottingham Forest'ti galiba değil
Nottingham,
mi?
evet.
Nottingham
Nottingham tabii.
Forest'ti. Zaten geçen sefer de evrakların yetişmediği şey Nottingham Forest'ti doğru. Bir oraya gitme durumu oldu sonra bir mutsuzluklar falan ama ona bakıyorsun yine adam çıktı Ludogorets maçında. Golünü attı, asistini yaptı.
Dansını etti.
Demeçleri gayet olumlu, pozitif. Yani burada bulunduğum süre boyunca ben bu formaya hizmet edeceğim, taraftarı mutlu edeceğim. Minvalinde konuşmaları var. Şu aşamada sakatlıklar hariç, Fred'inki çok çok ciddi değil gibi. Herhalde 2 hafta içerisinde dönecek gibi duruyor Fred'inki. Biraz endişeli olan sakatlıklar Djiku ve Bekao'nun sakatlıkları. Maalesef de çok çok iyi bir savunma ikilisi yakalamıştık. Bunu zaten geçmişteki tüm maçlarda da konuştuk. Hatta işte hocanın doğruyu bulduğunu, bunu değiştirmemesi gerektiğini, şu an Fenerbahçe'nin en önemli olaylarından bir tanesini savunmadaki bir orta ikili olduğunu söylemiştik. Maalesef ikisi de sakatlandı. Samet oynayacak gibi duruyor Trabzon maçında. Samet'in çünkü sadece bir krampmış Pendik maçında. Hocanın da söyledi. Riske etmemek için almışlar. Ha, bu arada Samet de milli maçta çok çok iyi oynadı.
Ekstra
Zaten
bir oyun gördük.
Montella'nın eski öğrencisiydi Adana Demir'den. Belki onun da bir etkisiyle o da çok çok iyi oynadı milli maçta. İnşallah o şeyi Bekao ve Cikun'un eksikliğinde sürdürür. Ama tabii orada ufak bir kriz gözüküyor şu an. Yani hocanın bugüne kadarki orada denediklerinden yola çıkarak Samet Osterwold ikilisi de çıkacakmış gibi geliyor. Zaten başka bir alternatif yok. Serdar Aziz de sakat.
Bir anda Osterwold'e şu an değere binmiş oldu. Sezon başındaki o İsmail Kartal'la sohbetinde hocam ben stoperim zaten ya sen merak etme demesinden beri bir böyle bir o şeyi maskesini ortaya çıkardı. Stoper maskesini ortaya çıkardı. Ben en azından ön libero'dan devşirme stoperlere göre Osterwold'e tercih ediyorum. Çünkü büyük ihtimalle Osterwold gibi bir alternatif olmasaydı Crespo'yu ya da İsmail Yüksek'i geri çekmeye deneyecekti. Ama ben onlardan hiçbir zaman bir şey alamadım, verim alamadığımızı düşünüyorum. Mehmet Topallar, Jailsonlar, Gustavo'lar onları düşününce onun yerine Osterwolde'yi tercih ederim stoperde.
Ya bir de Osterwolde'de hakikaten bir stoper fiziği var. Ya şimdi Crespo hani biraz size'lı bir şeyde forvetle büyük ihtimal sıkıntı yaşar ama hava topları olsun. Attığı nefiste bir gol vardı bu arada Osterwolde'nin hatırlayalım. Ya hava topu hakimiyeti olsun, fizik olsun bir de hız. Yani şimdi muhakkak ki Bekao kadar stoperlik yapmayacaktır. Hatta belki Samet seviyesinde bile stoperlik yapamayabilir Osterwolde. Ama en azından fiziksel kapasitesi ve oyun mentalitesi olarak baktığınız zaman Oster böyle kolay kolay arkasına top atılıp adamı kaçıracak bir tip değil. Yani işte bir Avrupa maçında 70 metre depar atıp bir anda oyuncunun ayağından topu aldığı sahneyi hatırlayalım. Öyle kolay kolay stoperin arkasına top atalım. Osterwold'e zaten ağır kalır düşünmeyeceğiz. Yani hava topunda bir zafiyetimiz olmaz. Dediğim gibi hız olarak bir zafiyetimiz olmaz tabii ki ama pozisyon bilgisi, yer tutma, adam karşılama açısından bir stoper kadar etkili olmayabilir. Yani inşallah bu sakatlarımız iyileşene kadar olan süreçte buraları kazasız belasız, en azından onları da kaybetmeyerek, başka oyuncularda sakatlık yaşamayarak. Yani şeyde bile bilmiyorum, sen fark ettin mi ama Pendik maçındaki çok spektaküler bir skorla bitmiş olmasına rağmen ya beni en çok etkileyen Fred'in çıkışı oldu. Fred çıktıktan sonraki oyundaki farklılaşma çok bariz.
Onun
Ya
tersini de
çünkü Fred
yaşamıştık Avrupa maçlarında. Fred yokkenki
Avrupa
dakikalarla
sonradan
girdikten
girildi.
sonraki dakikalar.
İşte hatta geçen podcast'te Mert Hakan Fred yani Mert Hakan'lı periyot sonra da Fred'li periyot arasındaki farktan bahsederken de onu konuşmuştuk. Yani çünkü Fred sahanın o kadar her yerinde ki savunma, hücum ve yani işin hücum aksiyonları tarafında çok basit oynuyor. İnanılmaz basit oynuyor. O yüzden Fred'i ararız diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu iyi oyununun, güçlü oyununun önemli aktörlerinden bir tanesi Fred. Sonuçta 3 tane ilk 11 oyuncumuzu kaybettik. Ama yerine oynayacaklarında şu an Samet'in oynamasından dolayı bu arada artık bir yabancı şeyimiz daha oluştu. Yani bu değişikliklerde hocanın belki biraz daha elini rahatlatabilir. Farklı varyasyonları düşündüğü zaman Samet eklentisiyle birlikte artık bir yabancı da oynatabiliriz. Yani şu an hani öyle bir ihtiyaç gözükmüyor ama.
Yani belki o şöyle bir senaryo da işe yarayabilir. Atıyorum Ceko'nun yanına Batshuayi'yi atmak gibi senaryolarda bu sefer işe yarayabilir.
İşe
Şimdi
yarayabilir,
öbür
evet.
türlü stoperden birisini çıkartıp yabancı ileriye onu alması gerekecekti falan filan. Şu an öyle bir şey yapmasına gerek kalmayacak. Bir de yani şu anki senaryoda tabii ki zaten çok gol yemedik ama büyük ihtimalle önümüzdeki hem Trabzon maçı hem sonrasındaki Adana Demirspor maçı ki aslında baktığın zaman ligin ilk altısındaki takımlar ikisi de. Adana Demir
Evet.
hala iyi gidiyor. Üçüncü sırada. Trabzon'da Abdullah Avcı'dan sonra toparlamaya çalışıyor. Altıncı sırada. Şimdi onlarla oynanan maçlarda biz topu öbür sahada tutmaya çalışacağız. Yani öyle gözüküyor senaryo olarak. Her ne kadar Adana Demir spektaküler bir takım olsa da bize geleceği daha muhtemel olsa da yine de o presli oyunla büyük ihtimalle işi çözmemiz gerekecek.
Ya şimdi mesela sen programı açarken saydığım maçlar içerisinde nispeten sanki biraz zorlanıyormuş gibi gözüktüğümüz Ludogorets maçında diğer maçlara nazaran şöyle bir farklılık vardı. Ludogorets çıkarken hiç pas yapmadı neredeyse. Hep topu bizim sahaya attı.
Şişirdiler
Ve
topu.
işte topu şişirdiler. Çünkü yani en azından aslında kendi hocalar açısından doğru bir tespit. Şunu fark etti. Adam diyor ki ya ben kendi yarı sahamdan çıkmaya çalıştığım zaman Fenerbahçe beni öyle bir boğacak ki. Çünkü hani akın sürekliliğini düşündüğünde Fenerbahçe'nin top kapma hızını, topu geri alma hızını düşündüğün zaman dedi ki adam yani burada bizi zaten perişan eder bunlar. En azından biz onlara doğru atalım topu. Şimdi böyle baktığında Abdullah Avcı hiçbir takımında uygulamadığı bir şey. Zaten Abdullah Avcı'nın felsefesi pasta çıkmak. Yani böyle oyunu arkadan kurup o bence bizim için bir artı. Trabzon maçı özelinde söylüyorum. Yani ki Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzon maçlarının böyle hiçbirini 90 dakika izlemesem de böyle göz ucuyla baktım yine evet yani o geriden kalecinin pas verip tık tık tık tık tık oyun kurmaya çalışma felsefesi aynen devam ediyor. İleride de devam ediyor bu arada. Öyle bir avantajımız var. Adana'da açık oynayan bir takım. Hani kapanıp topu bize atıp kontrole kalkan bir takım değil, açık oynayan bir takım. Kağıt üstündeki şu an üst üste herhalde en zor maçlarımız gibi gözüküyor. Bu arada yani Hatay'ı da şey yapmamak lazım. Sonuçta bizle oynadığı sırada namağluptu. Hatay hiç yenilgisi yoktu. Yani çok çok ekstra iki gol saymazsak aslında 4-0 veya hatta daha kaçırdıklarımızı düşünürsek çok daha farklı bitebilecek bir maçtı aslında. Bugüne kadar ligde hiç kaybetmemiş bir takıma karşı bence çok değerli, özel bir galibiyetti. Bu eksiklerimizden dolayı evet Adana ve Trabzon maçında zorlanabiliriz ama hala İbire'nin ağır tarafında Fenerbahçe'nin olduğunu düşünüyorum ben.
Bir de yani bence belki tabii ki kimse şu anda bu kadar üst üste maç kazanmışken bunu istemez ama yani puan kaybı lüksümüzde olduğunu artık şu dakikalarda kabul edebiliriz yani. Çünkü normalde hiçbir takım şu ana kadar 10'da 10'la açmadı sezonu. Bir yerde illaki bir
Evet.
puan kaybı olacak ve puan kaybı olacaksa da evet Trabzon ya da Adana Demir maçlarında olabilir. Tabii ki istemiyoruz. Özellikle içerideki Trabzon maçında öyle bir şey istemeyiz. Taraftarın da desteğini ben yine de alacağımızı düşünüyorum. Ama atıyorum Adana Demir maçında mağlubiyet değil ama bir beraberlik olursa da bu dünyanın sonu değil. Çünkü hiçbir takım bir ligin bütün maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor. İlla ki bir yerlerde puan kayıpları oluyor.
Puan kayıpları illa ki aynen öyle.
Yani bir de tabii ki
Yani
belki
zaten çok
bu maçlar için şey
acayip
de
bir
söylemek
seri
lazım.
var.
Hakemleri de bir konuşacağız büyük ihtimalle. Çünkü Bu
Tabii.
kazansak da neler oluyor, ne facialar oluyor. Biz önceki podcast'te de konuştuk. Şimdi üstünde bir sürü farklı şeyler de oldu yine bu maçlarda.
Ya bir de şey de var. Hani o bir önceki podcast'teki rakibimizin lehine olan hata devamlılığı da aynı şekilde sürüyor. Yani işte en ufak temaslarda kart göstermeler, penaltılar ki yani ilginç de bir şey var. Evet, ya Galatasaray çok iyi oynuyor. Ben şey de senle de zaten konuşmuştuk. Bayern Münih maçını da tamamını seyrettim Galatasaray'ın. Yani Bayern Münih'e karşı gerçekten çok iyi futbol oynadılar. Ama işte o tip takımlarda da ya yakaladılar mı? Onlar affetmiyorlar yani. Maç skor belki Galatasaray'ın iyi oyunu göstermese de çok çok iyi oynadı Galatasaray. Ama ligdeki skorlarına baktığın zaman aslında tam böyle o acayip üstün oynama falan yok. Geneli 1-0 biten, işte penaltılarla 1-0 olan ya da 1-0 bitip rakibin 10 kişi kaldığı, rakibin pozisyona girdiği oyunlar var. O yüzden rakibimiz hakemler tarafından böyle ittirilirken biz de tam tersine çok spektaküler sonuçlar alıyoruz bir yerde ama hakemler böyle ince ince doğramaya aynen devam ediyorlar. Yani bize gösterilen kartlardan tut verilmeyen penaltılara kadar o ince çalışmalar hala devam ediyor. Ki şeyde de yine Trabzon maçında da Zorbay Küçük var hakem olarak. Ya benim bu konularda en çok çekindiğim hakemlerden bir tanesi ligde. Ki kendisinin İrfan Can takıntısı da meşhurdur. Böyle bugün programı kayda girmeden önce de bir baktım. Galiba yönettiği maçların tamamında İrfan'a kart göstermiş. Yani ya sarı ya kırmızı kart çıkartmış. Böyle bir arkadaş Zorbay Küçük. O yüzden işimiz kolay olmayacak. Biz baştan beri aynı şeyi söylüyoruz. Böyle dengeli giden zorlandığımız maçlarda hak ettiğimiz penaltıları falan alabileceğimizi düşünmüyorum.
Yani şimdi belki şey söylemek lazım. Normalde tabii ki büyükler açısından baktığın zaman eskiden şöyle bir şey vardı. Maçlar rahatlayınca hakemler de rahatlar ve böyle büyüklerin kazandığı penaltıları çok sorgulamadan verirler gibi durumlar vardı. Şu an biz Fenerbahçe'ci bunun tam tersini görüyoruz. Maç rahatladıysa penaltı olsa da vermeyelim gibi bir durum maalesef görülüyor. Hatta işte son Pendik maçında ya 5-0'dan sonra verilmeyen penaltı gibi ya da diğer kazanmamızın garanti olduğu maçlarda daha da skor açacak penaltıların verilmemesi gibi. Hatta bazı böyle verilip yani nasıl verildiğini bile anlayamadığımız, sonradan neden iptal edildiğini anlayamadığımız penaltı ya da işte böyle daha da skandal olan sarı kart vermeyip bize yani rakibe faul vermeyip dönüp sonra rakibe sarı kart gösteren böyle bir hakem facialarıyla geçen ve üstüne de dediğim gibi rakibimizin de 1-0 kazandığı maçta o ufacık hakem itişiyle o 1-0'ı aldığını gördüğümüz maçlar. Bu da pek iyiye gidiş gözükmüyor. Lig bu kadar foto finişe gidecekken.
Şey de var mesela yine İrfan Can'ın golündeydi değil mi? Herhalde 4-5 dakika bir inceleme oldu. Büyük ihtimal kimse neyi incelediğini anlayamadı.
Evet, en son şeyde yani offside'a baksalar bile offside'la alakası olmayan yani offside verilmesi ihtimali olmayan bir pozisyonu incelediler 4-5 dakika.
Yani hakikaten çok ilginç. Yani attığımız her gol didik didik inceleniyor. Mesela o Ferdi Kadıoğlu'na yapılan hareketin 10-0 da olabilir maç. Yani o kadar şey var hani süzmesi gereken bir pozisyon falan değil. Desem ki yani 5-0 rehavetinden dolayı çok ince okuması gereken bir pozisyon vardı ve onu ıskaladı desem öyle bir pozisyon değil. Yani pozisyon çok bariz, çok net bir penaltı. Hiç tartışmaya gerek yok. Ki çok fazla konuşulduğunu görmedim ama ya bence ya yanılmıyorsam maçın 20'li dakika aralarında Şimanski'ye yapılan bir hareket vardı ceza sahasının içerisinde. Ben rakibimizin o pozisyondan penaltı alacağına inanıyorum. Yani en kötü VAR'a giderdi o pozisyon. Ya bizde hiç alakası yok. Yani Fenerbahçe'nin penaltı alabilmesi için bayağı herhalde tekme tokat dövmeleri gerekiyor sahanın içerisinde. İşte mesela bizim gol kralımız Zeko 10 golü var. Hiç penaltısı yok. Hiç penaltı atmadı değil mi? 10 golün içerisinde hiç penaltısı yok. Dekon'un bildiğim kadarıyla.
Ben de şu an hatırlamıyorum. Avrupa'da sanki Tadiç olmadığı zaman bir Dzeko
Avrupa'da bir
penaltı
tane
atmıştı.
attı. Tadiç oyundan çıktığı için bir tane penaltı atmıştı. Biz zaten kaç penaltı kullandık ligde onu görebiliyor muyuz? Yani ama Hani şey de bazı genel geçen istatistikler ve kurallar var ya, bir takım ceza sahasının içerisinde ne kadar fazla toplu oynarsa derken Fenerbahçe rekorlar kırıyor. Yani rakip ceza sahası içerisinde toplu oynamada her maç rekor kuran bir takıma göre yani çok komik bir penaltı sayımız var.
Birmiş. Şu an
Galatasaray'ınkine
baktım. Bir kaçan penaltı, bir de gole çevrilen penaltı. Yani iki penaltı kazanmışız. Birini kaçırmışız, birini atmışız. Şu ana
Galatasaray'a
kadar.
bakabiliyor musun?
Hemen değiştireyim takımı. Galatasaray yapalım bunu. Şimdi zaten Galatasaray düşündüğümüz zaman, son maçlarını bile düşündüğümüz zaman bu daha yüksek olduğunu diyoruz. Galatasaray şu ana kadar 4 tane penaltı kazanmış. 3'ünü gole çevirmiş, birini kaçırmış.
Bir tane komik bir penaltıları vardı. Kerem'in Icardi'ye pas olarak kullanıp
Evet.
Icardi'nin dışarıya vurduğu penaltı pozisyonu vardı.
Şımarıklıktan kaçırdıkları penaltı var. Diğer üçünü de atmışlar.
Şimdi Fenerbahçe 29 tane gol atmış. Bu sadece 2 penaltı kazanmış. Galatasaray 19 tane gol atmış. 4 tane penaltı kazanmış.
Evet.
Ve bunun dışında şu da var. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'nin maç maç bu 10 maç boyuncaki rakip ceza sahasında topla oynama yüzdesine bakarsan şu an ligi altına üstüne getirmiş durumdayız aslında. Ona rağmen penaltı sayımız 2. Yani bir tane atamadığımız, bir tane de attığımız var. Ya gerçekten çok ilginç bir durum. Ki bir de şey de var, böyle İrfan Can, Şimanski, Tadiç, hatta girdiği için söylüyorum, Ferdi ve Osayi. Hani çok teknik, bir anda hızlanan, yani böyle penaltı almaya çok müsait oyuncularımız da var ama maalesef bu olmuyor. Tabii olayı bir de sadece burada böyle konuşunca sadece penaltı üzerinden söylemiyorum. Yani şu an maçı bir tane maçı açıp baştan sona böyle izlesek faullerde, hakemin yaklaşımlarında, bizim rakibe kart gösterirken veya bizim lehimize faul verdiği zamanki maçın içerisindeki tutarsızlıklarını gördüğün zaman aslında neyin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun. O yüzden sıkıntı büyük. İnşallah yani şu an Fenerbahçe seyircisi bu kadar motive olmuşken, yürüyüşüne bu kadar inanmışken takımının, inşallah böyle şeylerle oynamazlar diye düşünüyorum. Ha, bir yandan da şey var, rakibimizin artık suç niteliği taşıyacak derecede açıklamalar yapması. Çok güzel hayali bir şeyler var ortada. İşte Ali Koç'a şu gitti, bu böyle yaptı, bunu bilmem ne yaptı. Var mı delil? Yok. Yani şeyi de anlamıyorum. Bu adama kardeşim sen bunu açıklıyorsun. Bu söylediğin şey suç. Yani karşı taraf böyle bir şey yapıyorsa bu suç. Getir bize delillerini, biz bu adamları yargılayalım diye bir savcının çağırması lazım herhalde bu adamı. Doğal şartlarda. Yoksa biz de çıkıp atıp tutalım.
Bir de
Ya
bir
bana
yandan
şeyden mesela
tam bir Yavuz
şey
hırsız olayı değil mi bu? Yani sonuçta ortada kazanan bir takım varsa şampiyon olan Galatasaray oldu. Fenerbahçe bunun sonucunda bir şey mi elde etti mesela, bu şey oldu. Velev ki oldu diyelim. Yani o olaylar Fenerbahçe'nin sanki hep lehine hakem devam etmiş de olaylar bu yüzden olmuş gibi anlatılıyor. Halbuki biliyoruz ki senaryo tam tersi gerçekleşti yani.
ama biz algıyı oluşturalım da yani işte yine bu haftaki yayındaydı herhalde Ahmet Çakar'ın tespitlerinden bir tanesi. Dedi ki Galatasaray aleyhine karar vermekten korkuyorlar hakemler. Fenerbahçe'nin lehine karar vermekten korkuyorlar. Ve bu şey değil. Yani böyle nasıl diyeyim, niyet okuma değil. Maçları koyuyorsun. Maçları koyduğu zaman bu çok net ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın penaltımsı, penaltıya yakın veya rakibini 10 kişi bırakacak bir pozisyon olduğu zaman öyle VAR falan söz konusu değil. Hakem cart diye çıkartıyor zaten. Yani belki VAR'dan döner, o ayrı, ama zaten hakem çok rahat bir şekilde önce bir penaltıyı veriyor ya da kartı çıkartıyor. Sonra olan olur. Bizde de tam tersi. Yani gol atıyorsun sen. Ya demin söylediğim İrfan'ın, ya o kadar komik ki. Burada yan hakem ve hakemin olduğu yerde artık orada VAR incelemesine falan filana gerek olmayan bir durumda 5 dakika VAR incelemesi yapıyor. Fenerbahçelilerin artık kendi WhatsApp gruplarında bilmem ne espri konuları oldu bunlar. Yani biz çok sık konuşuyoruz babamla telefonda. Gol olduğunda arardı eskiden. Şimdi artık şey var, bekliyoruz yani santraya kadar. Ondan sonra arıyor, şey diyor ya, iptal ederler diye bekledim falan diyor ya. Olay buna dönmüş durumda. Yani biz bunun şakasını geyini yapıyoruz ama Sana söyledim diye hatırlıyorum. Szymański gol attıktan sonra hakeme bakıyor. Yani futbolcunun da psikolojisini gösteriyor artık bu. Adam gol atıp hakeme dönüyor. Yani sevineyim mi? Ulan hakikaten verecekler mi? Bir şey mi çıkartacaklar? Buradan psikolojisine girmişler yani. İlginç bir durum var. O yüzden buradan sonraki maçlarda inşallah Fenerbahçe seyircisinin sinir uçlarıyla daha fazla oynamazlar. Şu an rahat rahat kazandığımız için böyle gülüp geçiyor gibi oluyoruz ama canımız yanarsa Fenerbahçe'nin tepkisi bu sefer bambaşka olur. Geçen senelerde bu oyunları oynadıklarında maalesef Fenerbahçe futbol olarak iyi gitmediği için ya da biz zaten Fenerbahçeliler olarak kendi futbolumuzu eleştirdiğimizden dolayı hakemlere çok fazla takılamıyorduk. Görsek de takılamıyorduk. Ama bu sene iş bambaşka. Takır takır oynayan bir takım var. Rekorlara doymayan bir takım var. İnşallah da devamı da gelecek. O yüzden bu futbola güzellik katan bu takıma bu yapılan yatırıma yazık etmesinler inşallah.
Şimdi ben bir önceki maçları konuşmuşken bir şeye de değinmeden olmaz diye düşünüyorum. Pendik stadında oynamamız rezaleti diye düşünüyorum. Yani bu
Rezalet,
stadın
evet.
Süper Lig'de onaylanmamış olması lazım. Yani rakamlar çok komik. 1500 kişilik bir stat. Deplasman seyirci
90
olarak
tane deplasman
90
seyircisi.
kişi. Balkonlarda belki sahadakinden daha çok kişi izliyor. Ve tabii ki Fenerbahçe seyircisi orada yolunu buldu ve balkonla tezahürata girişti. Ama yani ben sakatlıkların sahadan da kaynaklandığını düşünüyorum. İki önemli kaybı
%100.
çok yani çok erken dakikalarda zaten o kayıpları verdik ve yani baktığın zaman çok darbe yüzünden de olmadı iki sakatlıkta.
Evet.
Ve maalesef yani buna da göz yumuluyor ve bakalım gerçekten diğer büyükler gidip orada oynayacak mı? O da var yani devamında. Ben onlar gitsin sakatlansın diye söylemiyorum bunu. Bence kimse oynamaması lazım orada ama biz bunu oynadık 5-0 kazandık ama iki tane önemli kaybımız oldu yani baktığın zaman orada.
Yani aynen dediğin gibi hakikaten ilginç. Bizim bu ikinci oluyor aslında. Eryaman stadı mıydı?
Evet.
Ankara gücüyle yaptığımız maçta rezil bir statta oynamamıza müsaade ettiler. Orada oynattılar bilerek ve isteyerek. Pendik maçını burada oynadık bilerek ve isteyerek. Ben açıkçası bundan sonrasında Pendik deplasmanını olimpiyatta oynarsa diğer büyükler ya da diğer büyük çok şaşırmam. Açık söyleyeyim. Yani bu artık bu federasyondan ben bunları bekliyorum.
Yani bu
Bunlar
gerçekten yani federasyonun gerçekten bir seçimi midir yoksa Pendik'in bir seçimi midir onları bilmiyorum. Yani çünkü mantıksız bir durum var burada. Yani Pendik dediğin takım Fenerbahçe üzerinden normalde para kazanmak için daha büyük statta oynayıp daha çok seyirciyi çekmesi lazım ve yani kaç tane
ki
zaten
kazanır
Fenerbahçe
da.
yerli? Evet yani burada mantıksız bir durum da var ortada. O yüzden hiç anlam veremiyorum. Yani diğer hani markalaşmaya çalışıyor ya bizim ligimiz. Baktığın zaman diğer lig örneklerine zaten belli kriterler var ve o kriterlere uymuyorsan o statta oynanmıyor maç. Yani
Oynayamazsın, evet.
bu statlar mesela İngiltere'de Luton çıktı ve stadını o kriterlere uygun hale getirmek için yaz boyunca çalıştı. Hatta sene başına yetiştiremediği için birkaç maçını da başka yerde oynamak zorunda kaldı. Yani bu tip kriterleri getirmesi lazım ki gerçekten o iddia ettiği gibi Avrupa'nın ilk 5 ligine falan girebilsin baktığın zaman.
Ha şey var, ben doğma büyüme Fatihliyim. Karagümrük de oynasın o zaman stadında zaten.
Yani
Karagümrük stadı meşhurdur. Ciddi de seyircisi vardır orada. Yani Pendik'te oynanıyorsa bence Karagümrük'te de rahat rahat oynanır. Ya yayıncı açısından da ilginç bir şey var. İzlerken ciddi eziyet yaşamadık bu maçı. Yani kamera açısı çok kötü. Doğru düzgün bir kamera yok. Böyle izlerken artık rahatsızlık hissediyorsun yayını izlerken. Sonuçta ya yani adam bu ürünü satıyor. Bence yayıncı da böyle bir statta yayın yapmayı ve böyle bir maçı yayınlamayı çok da istemiyordur diye düşünüyorum yani. Ki Fenerbahçe gibi belki de hele bu sene satış kısmının en büyük pastasına sahip takımın maçını güzel bir statta iyi bir şekilde yayınlamak ister muhtemelen. Biz kaydı yaptığımız gün basketbol maçımız var Olympiakos'ta. Şu an 5'te 4 gidiyoruz. Basket takımımıza da başarılar dileyelim. Belki bir sonraki podcast'te ona da biraz zaman ayırırız.
evet, hatta yani bir maçı kaybettik, onu da neredeyse kazanıyorduk baktığın zaman. Dolayısıyla beklenenin biraz üzerinde iyi gidiyoruz. İnşallah öyle devam eder. Bir uyum sağlamış gibi gözüküyor
İnşallah.
takım. O zaman
Teşekkür edelim.
evet, Kadıköy Vapuru'nda bu sefer Kasım'a başlıyoruz. Trabzon galibiyetiyle başlayalım ve galibiyet serisi gittiği yere kadar gitsin. Zaten bıraktığımız yerde rekor bize ait olacak. Dolayısıyla gittiği yere kadar götürelim ve yolun sonunda inşallah şampiyonluk iskelesine doğru
Şampiyon.
çıkacak. O
İnşallah.
zaman bizi YouTube'da, Apple Podcast'te ve Spotify'da dinlemeye devam edin ve takip edip yorum yapmayı da unutmayın lütfen.
Görüşmek üzere.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.